Dördüncü ayrım. Çorbayı kim karıştıracak? Eğer güzel bir çorba yapmaya niyetiniz varsa, onu dakikalarca karıştırmayı göze alacaksınız. Karıştırmak çok önemlidir. Midemize inen yiyecekler, mide asitleri tarafından eritilir ve ortaya çorba kıvamında bir bulamaç çıkar. Evet, belki bu halleri onları tabakta gördüğümüz halleri kadar bizi cezbetmez ama yediklerimizin vücudumuzun işine yarar hale gelmesi için bunlar gereklidir. Midemizdeki bu yiyecek karışımı mide tarafından devamlı çalkalanır. Bu çorbayı karıştırmak gibi bir işlemdir. Ama biz bu çalkantıların hiçbirini hissetmeyiz. Oysa mide kasları tam 3 farklı yönde kasılır durur. Bu şekilde mide sıvıları ile besinler iyice birbirine girer. Hala daha eritilmeyen yiyecekler eritilir. Eğer her yemekten sonra bu hareketleri hissedecek olsaydık, İçimizde bir çamaşır makinesi çalışıyormuşçasına rahatsız olurduk. Mide çalkalanır durur. İçerideki çorbayı oluşturan besinler, artık ne yediyseniz, iyice erir ve kıvamını bulur. Daha fazla midede kalmaları için sebep kalmamıştır. Hem kim bilir, bu midenin sahibi fena bir oburdur ve birazdan kocaman bir köfteyi, arkasından bir şişe ayran ve yarım tabak pilav ile aşağıya gönderecektir. Uzun ince bir yol. Mide kazanında iyice pişen çorba, sadece dışarıya açılabilen bir kapaktan vücudumuzun en komik isimli bölümüne geçer. 12 parmak bağırsak bölümüne. 12 parmak bağırsaktan da törenle geçen besinler uzun ince bir yola girerler. Burası ince bağırsaklardır. İnce bağırsaklar yaklaşık 3 metre uzunluğundadır. Son derece virajlı bir yol gibi kıvrım kıvrım bir yapıları vardır. İnce bağırsakların iç yüzeyi de düz ve pürüzsüz değil, aksine son derece girintili çıkıntılı engebeli bir arazi gibidir. Bu girinti ve çıkıntılar bağırsakların iç yüzeyini artırırlar. Böylece içinden gelip geçecek olan besinlerle temas artmış olur. Yetişkin bir insanda bu alan 300 metrekare kadardır. Bu çok önemlidir çünkü bu çıkıntıların yüzeyinde milyarlarca küçük emici hücreler yaratılmıştır. Bu emici hücreler mideden gelen besinlerin içinde vücuda faydalı ne varsa çeker alır. Eğer ince bağırsakların içi damarlar gibi pürüzsüz olsaydı besinler gelip geçer, bu emici tüyler faydalı mineralleri, vitaminleri ve öteki maddeleri arkalarından koşsalar bile tutup yakalayamazlardı. İnce bağırsaklarda iyice emilen ve içinde faydalı ne varsa alınan besinleri bu uzun, ince ve maceralı yolculuğun sonunda başka bir bağırsak beklemektedir. Kalın bağırsak. İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği noktada hepimizin ismini bildiği apandis bulunur. Doktorlar uzun yıllar boyunca apandisitin hiçbir işe yaramadığını söyleyip durdular. İnsan bedeninde işe yaramayan tek bir hücre bile bulamadıkları halde sıra apandise geldiğinde, şu an için bilmiyoruz ama oraya konduğuna göre herhalde önemli bir görevi vardır demek yerine, işe yaramaz bir artık organ dediler. Fakat daha sonraları apandisin mikropları toplamak gibi bir görevi olduğu ortaya çıktı. Belki başka önemli görevleri de vardır ama şimdilik bu kadarını biliyoruz. Kalın bağırsak sindirim işleminin bedendeki son istasyonudur. Yiyeceklerde artık işe yarar hiçbir madde kalmamıştır. Ve bu işe yaramaz atığın bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Vücudumuzun içinde uzun ve maceralı bir yolculuk yapan yiyecekleri dış dünyada, yaşadığımız şehrin kilometrelerce uzunluğundaki kanalizasyon şebekesinde yine uzun bir yolculuk beklemektedir. Aman, sifonu çekmeyi unutmayın. Karaciğer Fabrikası. Çocukluğumda kurban bayramlarının benim için en güzel taraflarından biri, adını duyduğum, resimlerini gördüğüm kalp, akciğer, böbrek, mide ve karaciğer gibi organların bir ineğe ait olsa da gerçeğini görmek, elime almak, kesip biçmek, içine dışına iştahlı bir merak ile bakmaktı. Özellikle karaciğere pek meraklıydım. O diğer organlardan farklı bir kıvamdaydı. Adı karaciğer olsa da aslında rengi kara değil, kopkoyu kırmızıydı. Üzeri incecik bir deriyle kaplıydı ve o deriyi soymak benim için büyük bir zevkti. Kalp gibi sert değildi. Parmağımı kolaycana içine batırabilirdim mesela. Onu küçük küçük parçalara bölmek de son derece keyifli bir işti. Dakikalarca karaciğer ile oynar, keser biçer mıncıklardı. Ta ki babaannem bana kızana dek. Bunlar etme ciğeri, küçük küçük doğra da ver, millet acıktı. Ah evet, karaciğerin en güzel taraflarından biri de Kurban Bayramı evde pişen ilk et olmasıydı. Acayip de lezzetlidir ha. İşin doğrusu o sıralar karaciğerin ne işe yaradığını hiç merak etmezdim. İneğin karaciğerinin ne işe yaradığını merak etmediğim gibi kendi karaciğerim hakkında da pek öyle uzun uzun düşündüğüm söylenemezdi. Akciğeri az çok biliyordum da bu karaciğer hakkında neredeyse hiçbir bilgim yoktu. Sahibe, karaciğer ne işe yarar? En iyisi biraz araştıralım. Bakalım neler öğreneceğiz. Karaciğer fabrikası. Karaciğer hakkında öğrendiğim ilk bilgi Etrüsklerin karaciğeri fal bakmak için kullandıkları oldu. Umarım bu işi sadece ineklerin karaciğerlerini kullanarak yapıyorlardır. Karaciğerin birbirinden önemli 500 ayrı görevi vardır. Elbette bunların hepsini burada saymaya kalkacak değilim. Ama genel olarak karaciğer, sindirim sistemimizden gelen kanın içine yeni katılmış maddelerini denetlemek, şöyle bir elden geçirmek, bir kısmını yeniden işleyip hücrelerin kullanabileceği hale getirmek gibi önemli bir görevi bulunur. Yani karaciğer bir fabrika, aynı zamanda bir depo, aynı zamanda bir rafineri, aynı zamanda bir kargo şirketi gibi çalışır. Öteki organlardan farklı olarak karaciğer sadece kalpten beslenmez. Hem kalpten hem mide ve bağırsaklardan kan alır. Yani vücuda dolaşacak besin zengini tüm kan önce karaciğere uğrar. Karaciğerden sonra tekrar kalbe gider ve oradan dağıtımı yapılır. 1,52 kilogram ağırlığındaki karaciğer süngerimsi bir yapıdadır. Ve bedenimizdeki kanın 800-900 gram kadarı her zaman bu süngerimsi yapı tarafından emilmiş olur. Karaciğerin faydaları. 1. Vücudumuzu oluşturan 100 trilyon hücrenin ihtiyacı olan besinlerin düzenlemesini yapar. 2. Karaciğer, kan ile birlikte kendisine gelen besinleri bir fabrikanın kapısından içeriye giren ham maddeler gibi alır ve ihtiyaca göre anında işler. 3. Kandaki oranı yeterli seviyedeki veya fazla maddeleri alıp depo eder. 4. Vücudumuz için son derece gerekli olan proteinleri üretir. Ayrıca karbonhidrat da üretir. Karbonhidrat ve proteinlerden yağ üretir. Bunları depolar ve gerekli zamanlarda enerji üretimi için saklar. 5. Vücudumuza sadece bir yılan çıyan börtü böcek tarafından ısırıldığımızda zehirli madde giriyor değildir. Biz farkında olmasak da yediğimiz içtiğimiz pek çok şeyle beraber, özellikle hazır yiyeceklerle, hatırı sayılır miktarda zararlı maddeyi hatta zehri de yemiş oluruz. Karaciğer zehirli maddeleri bulup ayrıştırır. Zehirleri etkisiz hale getirir. Bakterileri bile temizler. Kendi kendini tamir eden fabrika. Karaciğerinizden dakikada 1,5 litre kan gelip geçer. Tabii gelip geçer dediğime bakmayın. Suyun bir su borusundan gelip geçmesi gibi bir geçme değildir bu. Yukarıda saydığımız tüm o karma karışık işlemler ve sayamadığımız daha karışık işlemler bu sırada gerçekleşir. Dakikada 1,5 litre, saatte 90 litre, günde 2160 litre kan, bu olağanüstü fabrikanın her biri 500 ayrı kimyasal işlemi gerçekleştirme kapasitesine sahip milyonlarca hücresi tarafından işlenir. Ve karaciğer hiç durmadan çalışır. Karaciğerin en şaşırtıcı özelliklerinden bir tanesi de kendi kendini tamir edebilecek bir şekilde yaratılmış olmasıdır. Eğer bir insan karaciğerinin %70'ini hastalık ya da kaza sebebiyle kaybetse, geriye kalan %30 karaciğer kısa bir süre, bir hafta kadar sonra eski büyüklüğüne geri döner. Durun bir dakika. Kalp, böbrek, mide, kemik, kas, akciğer, karaciğer derken kitap neredeyse bitti ve biz hala bu muhteşem koronun şefinden bahsetmedik. Adını bile anmadık. Oysa şu acayip insan vücudu adında bir kitabın içinde beyin gibi acayip ama gerçekten çok acayip bir organdan bahsetmemek olacak iş değil. Haydi şimdi. Vücudumuzun karın bölgesinden yukarılara doğru çıkalım. En yukarılara. Beynimin kıvrımları. Eğer en son model bir bilgisayarın yaptıklarını görünce hayretten ağzınız gerçekten bir karış açılıyorsa, biraz sonra okuyacaklarınızdan sonra çeneleriniz diz kapaklarınıza çarpacak demektir. Biz annemizin karnında 5. haftamızı doldurduğumuzda ve henüz adı anılmayacak bir şey, bir et parçası gibi bir şey olduğumuz günlerde durmadan bölünen ve bölündükçe çoğalan hücrelerimizden bazıları diğerlerine hiç benzemeyen bir şekle büründüler. Eğer öteki hücrelerin aklı olsaydı, kendilerinden çok farklı bu tuhaf hücrelere bakıp "Size ne oldu da böyle oldunuz?" diyeceklerdi. "Ne tuhaf bir görüntünüz var." O garip hücreler ise "Burada hangi iş kendi kendine tesadüfen ve boşu boşuna oluyor ki? Biz böyle bir şekle büründürüldüysek kim bilir Allah bizden şu yaratmakta olduğu insanın hangi organını yapacak?" diye cevap verirlerdi. Ve zaman akıp giderken bir kısım hücreler mide, bir kısmı kalp, bir kısmı kan, bir kısmı böbrek, bir kısmı kas, kemik, göz, dil, kulak olur. O garip hücre yığını ise tüm bu organların idare edildiği kontrol merkezi olan beyin. Bir insanın beyninde ortalama 100 milyar nöron bulunur. Bu 100 milyar nöronun her birinde akson ve dendrit adı verilen kollar sayesinde nöronlar birbirleriyle hiç durmaksızın iletişim içindedirler. Sinaps adı verilen bu bağlantılar sayesinde beyin hücreleri birbirleriyle haberleşirler ve birbirlerine mesaj gönderirler. Üstelik bu haberleşme saniyede 100 metre gibi akıl almaz bir hızla gerçekleşir. Nöronların kolları arasındaki mesafenin 1 milimetrenin 100 binde biri kadar olduğunu söylersem beynimizin ne kadar hızlı çalıştığını biraz olsun anlayabiliriz. Beynimiz toplam vücut ağırlığının sadece %2'sini oluştururken kalp tarafından pompalanan kanın %20'sini kullanır. Çünkü bu olağanüstü çalışma hızı için büyük oranda oksijen ve glikoza ihtiyacı vardır. Bunlar da kan dolaşımı ile beyne götürülür. Beyin ne iş yapar? Tüm vücudumuz olağanüstü bir haberleşme ağı ile sarılıdır. Buna sinir sistemi denir. Sinir sistemini internet ağına benzetebiliriz. Fakat internet ile kıyaslanmayacak kadar hızlı ve karmaşık bir ağdır bu. Vücudumuzun her bir organından ve her bir noktasından beynimize mesajlar gider. Mesela ayağımıza bir iğne batsa, bu mesaj sinir hücrelerimiz tarafından saatte 240 kilometrelik bir hızla beynimize iletilir. Ayağınızla beyniniz arasındaki mesafeyi ve bu hızı karşılaştırdığınızda sinir sisteminizin hızını az çok kestirebilirsiniz. Dokunduğumuz şeyin sıcak mı soğuk mu olduğunu yine bu sistem sayesinde anında fark ederiz. Dokunma ve hissetme duyumuzun dışındaki duyularımız da yine sinir sistemimizden beynimize giden uyarılar sayesinde çalışır. Gözümüze gelen görüntüler, kulağımıza gelen sesler, burnumuza gelen kokular, dilimizin tattığı tatlar. Hep sinir sistemimizin beynimize yolladığı mesajlar aracılığıyla bilebiliriz. Beynimizde tüm bu organlarımız için yaratılmış özel bölümler vardır. Mesela gözümüzün gördüğü şeyleri beynimizin görme ile ilgili bölgesine ileten sinir hücreleri aracılığıyla fark edebiliriz. Ancak iş bununla da kalmaz. Beynimizin bölümleri birbirleriyle her an iletişim içindedir. Biz tanıdığımız birinin yüzünü gördüğümüzde hafızamız devreye girer ve kimin yüzüne baktığımızı biliriz. Annemizin sesini, teyzemizin sesinden de yine beynin bu eşsiz sistemleri sayesinde ayırt edebiliriz. Beynimiz vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen kontrol merkezidir. Şu an sizlere bu kelimeleri yazarken kafamın içinde sayısız işlem gerçekleşmekte ve beyin hücrelerim milyarlarca bilgi alışverişini bir anda yapabilmektedir. Kim bilir kaç sene önce öğrendiğim kelimeler ardı ardına zihnimde sıralanmakta, 30 sene önce öğrendiğim harfleri anında tanıyıp arka arkaya dizebilmekteyim. Bunun için gözlerim görme merkezine klavyenin bilgisayar ekranının içinde oturduğum odanın görüntüsüne ait hesapsız bilgiyi ulaştırırken kollarımdaki, ellerimdeki kaslar, beynimin kim bilir hangi bölgesinden gelen emirlerle kasıla gevşeye hareket etmekte ve böylece parmaklarım klavyenin üzerinde tıkır tıkır gezinmekte. Bu sırada kalbim her zamanki gibi çalışmakta, az önce yediğim kaşarlı tost ise midemde sindirilmektedir. Bütün bunların yanında bu kitabı bir hafta içinde bitiremezsem, editörümden yiyeceğim paparayı düşünüp hafiften korkmaya başlamam da cabası. Daha bunlar gibi saymaya kalksak üstesinden gelemeyeceğimiz kadar çok faaliyet, beynimin kontrolünde, farkına bile varmadan olup bitmektedir. Peki bizim için bu kadar önemli bir organ nasıl koruma altına alınmış biliyor musunuz? Her şeyden önce beyin tıpkı bir ceviz içi gibi sert bir kabuğun içinde yaratılmıştır. Adına kafatası dediğimiz bu kabuk hem sert hem de birbirlerine hareket etmemecesine bağlanmış girintili çıkıntılı 8 ayrı parçadan oluşur. Aslında ceviz demişken ceviz ile beyin arasında çok ilginç benzerlikler olduğunu biliyor musunuz? Ceviz ve beyin. Bir ceviz ağacından taze koparılmış bir cevizin en dışında yeşil bir kabuk vardır. Bu yeşil yumuşak kabuğu kafa derimiz kabul edersek, hemen onun altındaki sert kabuk da kafa tasımızla eşleşir. Ama asıl benzerlik bundan sonra görünür. Ceviz kıvrımlı yapısıyla beynimize çok benzer. Ayrıca ceviz içi tıpkı beynimiz gibi iki yarıdan oluşur. Ceviz içinin üzeri incecik bir zarla kaplıdır. Özellikle taze cevizlerde bu zarı soyarak çıkarabilirsiniz. Beynimiz de adına korteks denen ince ama son derece önemli bir beyin zarı ile çepeçevre sarılmıştır. Asıl ilginç olan da nedir biliyor musunuz? Meyveler arasında içinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Ve vücudumuzda gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Yani ceviz her haliyle ben beyin için yaratıldım demektedir. Merkez koruma altında. Beynimizin korunması ile ilgili tedbirler kafatasıyla sınırlı değildir. Beynimiz bir sıvı içinde yüzmektedir. Asla kafatasına doğrudan temas etmez. Eğer öyle olsaydı başımızı sağa sola salladığımızda bile beynimiz bundan hasar görecekti. Ya da en azından bu beyin için hiç hoş bir durum olmayacaktı. Mesela alt tarafta kalan bölgeler beynin kendi ağırlığı altında ezilecekti. Oysa beynin ağırlığı 1,5 kilogram olduğu halde bu sıvı sayesinde ağırlığın etkisi 50 grama kadar iner. Nöronlar nasıl haberleşir? Dünyaya beynimizdeki 100 milyar sinir hücresiyle birlikte geliriz. Bu sayı ileriki yıllarda artmaz ama eksilir. Bu 100 milyar beyin hücresinin yani nöronun her biri öteki nöronlarla her an 1000'den 10.000'e kadar farklı sayılarda haberleşme içindedir. Peki nöronlar birbirleriyle nasıl haberleşir? Bir bilgi ötekine nasıl ulaştırılır? Nöronların öteki hücrelerden farklı olarak sayısız dalları vardır. Bunlara dendrit adı verilir. Dendritler bir ağacın dalları gibidir. Ana gövdeden kalınca bir uzantı gibi çıkarlar ama daha sonra çok daha ince dallara ayrılırlar. Nöronların dendritlerden başka uzantıları da vardır. Tıpkı bizim ellerimiz ve ayaklarımız gibi. Bu uzantılara da akson adı verilir. Aksonlar ile dendritler arasında şöyle bir fark vardır. Dendritler bir başka nörondan bilgi alırlar. Aksonlar ise bir başka nörona bilgi aktarırlar. Yani bir nöron hücresi dendrit ile mesaj alır, akson ile mesaj iletir. Bu işlem minik elektrik sinyalleriyle gerçekleşir. Bir nörondan öteki nörona artı ve eksi yüklü atomlar aracılığı ile mesaj aktarılır. Bir nöron asla bir başka nörona değmez. Aksonlar ve dendritler arasında sinaps adı verilen minicik ama gerçekten minicik boşluklar vardır. Elektrik yüklü atomlar bu boşluklardan atlayıp öteki nörona geçerler. Yani öteki nöronun dendritlerine ya da aksonlarına. Beynimizdeki 100 milyar nöron kaba bir hesap ile 100 trilyon sinaps ile birbirine bağlıdır. Bu akıl almaz rakam, insan beyninin olağanüstü işlem yapabilme özelliğini azıcık da olsa anlamamıza yeter sanırım. Damarımda kanımsın. Şu an hatırlamadığım çocukluk günlerimi eğer hatırlamak imkanı bulsaydım, asla unutmak istemeyeceğim pek çok şey olurdu. Mesela ilk kez dondurmanın tadına baktığım günü, ilk kez bir serçe gördüğüm günü, İlk kez bir papatya gördüğüm günü, ilk kez yıldızları ve ayı gördüğüm günü, ilk kez gökyüzünün masmavi teninde akıp giden bulutları fark ettiğim günü de hatırlamak ve bir daha asla unutmamak isterdim. Bir de ilk kez elimin ya da dizimin kanadığı günü hatırlamak isterdim. Hadi ötekileri anladık ama bu da nereden çıktı diye soruyorsunuz eminim. Evet, gerçekten düşüp dizimi kanattığım ve yaramdan sızan kıpkırmızı sıvıyı ilk kez gördüğüm günü hatırlamak isterdim. Acaba o an aklımdan neler geçti? Canımın acısını bir kenara bırakıp, bu kırmızı şey de ne? Diye sordum mu kendi kendime? Hep bunu merak etmişimdir. Kendimi biraz tanıyorsam, mutlaka acıdan ciyak ciyak ağlamış, salya sümük ve gözyaşlarımı silmiş ve dizimdeki yaradan sızan o olağanüstü kırmızı sıvıya bakarak şunu düşünmüşümdür. Bu da neyin nesi? Neler oluyor? Bu da neyin nesi? Derimizin sadece 1-2 milimetre altında gürül gürül bir nehir akmaktadır. Ve tüm vücudumuz bu nehrin akması için uç uca eklense kilometrelerce uzunluğa erişecek bir kanal sistemiyle sarılıdır. Adına kan dediğimiz bir sıvı, kalbimizin onu her saniye pompalamasının gücüyle adına damar dediğimiz bu olağanüstü kanal sistemi içinde akar durur. Beynimize gider, akciğerlerimize gider, böbreklerimize gider, kaslarımıza gider, midemize gider, karaciğerimize mutlaka uğrar. Vücudumuzdaki tüm organlar, tüm dokular ve tüm hücrelere bu kan nehrinden uzanan bir kol mutlaka yaratılmıştır. Çünkü kan, vücudumuzun yaşaması için gerekli olan ne varsa taşır ve ihtiyaç duyulan yere, hücre hücre her yere ulaştırır. Bunun adına kan dolaşımı denir. Damarın içinde kan, kanın içinde ne var? Vücudumuzda 5 ile 6 litre arasında kan bulunur. Kanın yarısı plazma adı verilen bir sıvıdan oluşur. Geriye kalanı ise çeşitli görevleri olan kan hücreleri ve bir takım moleküllerdir. Kan hücreleri sürekli yenilenir. Bir gün içinde yaklaşık 400 milyar kan hücresi ölür ve bir o kadarı doğar. Dördüncü ayrımın sonu.